أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biliyorsunuz, işte Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan gece Türkiye'de Miraç Kandili diye bir gece kutlandı. Tabii bu uzun asırlardır bizim bölgemizde kutlanıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkması, İsra, Miraç olayları bu vesileyle gündeme getiriliyor. Ama bugün onlarla fazla ilgilenmeden dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde okuttuğu hutbeyi esas alarak Kur'an'a karşı, yani Kur'an'a rağmen bir Müslümanlık anlayışının nasıl olduğunu hep birlikte görmeye çalışacağız. Şimdi doğrulayabilmek çok kolaydır. Zor olan doğrulara uymaktır. Nitekim şeyler Yahudiler kendi kitaplarından son nebinin işte Mekke'nin bulunduğu bölgeden çıkacağını biliyorlardı. Onun için gelip Medine'ye yerleşmişlerdi. Ve sürekli de oradaki kişilerle, insanlarla konuşuyorlar. İşte şöyle bir nebi gelecek. Biz şöyle olacağız, bu kadar güçlü olacağız falan diye hava atıyorlardı. Ne zaman ki o nebi geldi, bekledikleri kitap geldi. Fakat bu defa başkasına uymak gerekiyor. Şimdi uymak kolay değil. Yani iktidar elimizden gidecek. Ne yapalım? Bu konuda çok sayıda ayet var. Onlardan bir tanesi Bakara suresinin 89. ayeti. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Ne zaman ki Allah katından bir kitap geldi. İşte Kur'an-ı Kerim. Yanlarında olanı tasdik ediyor, onaylıyor. Tevrat'ı reddetmiyor. İncil'i reddetmiyor. Tamam. Onları onaylayan bir kitap geldi. Ve kânu min kabli yesteftihûne alellezîne keferû. O Yahudiler daha önce bu gelecek nebiyle ve gelecek kitapla kafirlere karşı önlerinin açılacağını söylüyorlardı. Çünkü Allah-u Teala'nın bir dünya hakimiyeti sözü var. Hala gerçekleşmiş değil. Çünkü Müslümanlar da ciddi manada Kur'an-ı Kerim'den uzaklar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Ne zaman ki tanıdıkları, bildikleri o nebi ve o kitap geldi, ona karşı kafirlik ettiler. Ne yaptılar? Görmezlikten geldiler. Mesela şöyle yapıyorum. Hemen sırtını dönüyor. Çünkü o gerçekler ortaya çıkıncaya kadar ondan yana olduğunu söylemek çok kolay. Ama ortaya çıktığı zaman birçok menfaatinizden fedakarlık etmeniz gerekiyor. O da Allah'ın imtihanı. Hemen onu görmezlikten geldiler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى İşte Allah'ın laneti o kafirler üzerinedir. Bakın bunlar Kur'an Allah'ın kitabı değildir demiyorlar. Muhammed Allah'ın elçisi değildir demiyorlar. Ama onu yok sayıyorlar. Görmezlikten geliyorlar. Şimdi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın durumu bunlara çok ciddi anlamda benziyor. Şimdi taraftan bakıyorsunuz ki Diyanet Ansiklopedisi'nde kandillerle ilgili güzel bilgiler var. Reddediyorlar. Bu sonradan ortaya çıkmıştır diyorlar. Ama ondan sonra bir itibar meselesi, işte halka karşı, işte ya da bazı çevrelere karşı itibarımız zedelenmesin deyince de öyle yanlış şeyler yapıyorlar ki ortaya Kur'ansız bir din çıkıyor. Yani insanlara bakın, belli noktalara gelinceye kadar Kur'an, Kur'an, Kur'an derler. Kur'an baş tacımız. Bir yere geldi mi, tamam elbette baş üstüne ama önce şunu yapalım. Öyle mi? Yani Allah'ın emri ikinci sırada, öyle mi? İşte Allah böylesini lanetler. Evet, şimdi şimdi mesela bu kandil geceleriyle ilgili olarak istersen Fatih, şu Diyanet Ansiklopedisi'nde neler var? Önce bir ansiklopediyi göster izleyicilerimize.
Şimdi Regaip, biliyorsunuz bu Recep ayının başında, Recep ayının ilk cuma gecesi denilerek bir kandil kutlanmıştı memleketimizde. Regaip kandili. Gerçi orada da siz biraz önce söylediniz, işte zamanla alakalı, hani böyle bir şey olsa bile yine yanlış zamanda kutluyorlar. İlk Recep ayının cuma gecesi diyorlar, perşembe günü kutluyorlar. Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili dediler, dün kutladılar. Oysa
o, neyse, o ayrı bir konu.
O da ayrı. Ona, yani doğru ayrı olsa bile yanlış zamanda kutlanıyor.
Neyse, evet.
Şimdi o kutlanılan Regaip kandili ile alakalı olarak, bu Diyanet İşleri, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 34. cildinde şu ifadeler geçiyor. Regaip maddesinde. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hazreti Peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını...
Kandil gecelerine, Regaip konusu ayrı. Şimdi kandil geceleri deyince Miraç da dahil oluyor. Onun kutlanması neymiş?
Diğer dinlerin tesiriyle.
İslam'da değil yani. Başka dinlerin etkisiyle olmuş.
Dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resul-i Ekrem tarafından genel olarak bid'atların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını, bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Evet. Alimlerin çoğu.
Öte taraftan, zaten onlara doğru diyen güvenilir bir tek alim yok ki.
Evet. Evet. Mesela yine işte Mevlid Kandili diye kutlanılan bu kutlamaların Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından yaklaşık 4 asır sonra Şii Fatimi Devleti eliyle başlatıldığı, orada yaygınlaştığı ve İslam muhitlerine de oradan dağıldığına dair yine tarihi rivayetler var.
Peki başka sen söyleyeceğin ne var?
Hocam bu kandil maddesinde de şöyle bir bilgi veriliyor.
Yine İslam ansiklopedisi.
Evet, İslam ansiklopedisi kandil maddesi. Evet. Müslüman toplumlar tarafından farklı şekillerde algılanan 5 kandil gecesinden Regaip ile Berat'ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih bilgilere rastlanmamıştır. Hazreti Peygamber'in doğumu şüphe yok ki önemli bir olaydır. Miraç da hem naslarla hem tarihi kayıtlarla sabittir. Ancak bu olaylarla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resulullah gerekse sahabe döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanmamıştır.
Daha sonra da olmadı yani. Çok sonra da. Şu anda mesela şeyde Filistin'de kutluyorlar mı?
Yok hocam. Yok. Birçoğu bilmiyor bile.
Birçok kimse bile bilmiyor yani böyle bir olayın olduğundan. Çünkü şey yok. Yani bu insanları meşgul etmek için oluşturulmuş şey. Yani size zaman zaman söylüyorum, Osmanlı mahkeme arşivlerini 21 yıl kadar yönetmek nasip olmuştu. İstanbul'daki yani Şeriyetçiler arşivini. Orada çok sayıda padişah fermanına rastlardım. İşte halkın camiden çıkmaması için bir takım şeyler, işte tesbihtir, duadır, şudur, budur. Halbuki onları yoktur yani şeyler. Niye? Yani dışarı çıkmasınlar ya, otursunlar orada, ne işleri var? Dışarı çıkınca problem oluyor. Hani bir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklen ne derler? Okullar olmasa Milli Eğitim Bakanlığı idare etmek çok kolay. Tamam. Onun gibi yani. Millet sokakta olmasa devlet idare etmiyor. Şimdi bunlar da böyle bazı gecelerde toplanın şurada, şey yapın, işte milleti psikolojik olarak etkileme falan gibi. Yani şey yok. Tamam. İsra ve Miraç olayı, ona bir şey demiyoruz. Yani ama hani bunu anlatacak bir hutbede okuyabilirsiniz. Yani böyle bir şey var. Hani bugün olduğu da rivayet ediliyor diyebilirsiniz. Ama öyle bir gece kutlayamazsınız. Hadi kutlanıyor. Şimdi dün her şeyden de vazgeçtik. Dün gerçekten hutbeyi dinlerken kendi kendime şu soruyu sordum. Acaba bugüne kadar bu kadar kötü bir hutbe dinlemiş miydim? Ya bu ne oluyor bu insanlara? Yani belli mevki ve makamlara gelince, mesela o daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan arkadaşlar, işte namaz vakitleri konusunu konuşuyoruz. Ya yapamazlar, edemezler. Nasıl yapamaz, edemez? Ya kardeşim, bir kere onu bana anlatmayın. 20 küsur, 21 sene kadar fetva kurulu başkanlığı yapmış bir kişiyiz yani. Onu bana anlatmayın. Başkasına gidin anlatın. Biz ilk şeye başlayırken fetva işine eski İstanbul müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı vardı. 78'de vefat etmişti, Allah rahmet eylesin. O diyordu ki sadece ibadet ve ahlak konularıyla ilgili fetva verin. Çünkü öbürleri ile fetva verirseniz hukuki problemler olur falan. Ben dedim hocam, ben her konuda veririm. Sen imzalamıyorsan imzalama. Sonra her konuda, bırakın fetvayı, Türkiye çapında toplantılar yapmaya başladık. Her konuda, ekonomidir, hukuktur, ne bileyim yani aklınıza ne gelirse, sosyal konulardır, siyasettir, her şey. Şimdi peki ne oldu? Kimse bizi uyaran bir tek kişi hatırlamıyor. Mesela Süleymaniye Camisi'nde cuma vaazları yapardım. Yani takip edenler bilirler. Mutlaka siyasi konulara girerdim. Bir tek uyarı aldığımı hatırlamıyorum ya. Şimdi tutup da kendi kendimize şeyler uydurmayalım. Ha, kendi hesabınızı yap. Ben bunu söylersem acaba burada kalır mıyım diye hesap yapıyorsan, işte o zaman Allah'ın dinine uyup uymamanın cezasını sen ahirette ver, şey, hesabını bu dünyada da verirsin, ahirette de verirsin. Şimdi şey olarak, yani dünkü hutbeden istersen bazı şeyleri oku da oradan devam edelim.
Evet, dün yani 13 Nisan 2018 Cuma günü Türkiye'nin bütün camilerinde okunan hutbe Miraç Kandili ile ilgiliydi. Zaten hutbenin başlığını da şöyle atmışlar. Miraç Kandili, kulun Allah'a yakın olma çabası. Bu başlıkla bir hutbe ve şöyle başlıyor. Bu akşam hep birlikte mübarek Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz inşallah.
Bir kere o cümle. Miraç Kandili, kulun Allah'a yakın olma çabası. Evet. Şimdi Miraç olayıyla ilgili en fazla delil anlatılan ayet hangisidir?
İsra Suresi.
İsra Suresi'nin yani 17. surenin ilk ayetleri. Hı. Şimdi bakın. Ben şuradan Diyanet'in mealinden okuyayım size. Elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var yani. Bu kendi mealleri. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirmiş Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Niçin yapılmış? Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim. Kendisi derken kim? Muhammed Aleyhisselam. Onun dışında herhangi birisi var mı? Var mı onun dışında birisi? Ona göstermek için. Bunlar ne diyor?
Kulun Allah'a yakın olma çabası.
Kulun Allah'a derken herkes için geçerli oluyor bir aşk için. Şimdi buradaki saptırmayı görüyor musunuz? İlk cümle. Kulun Allah'a yakın olma çabası
Miraç Kandili.
Miraç Kandili. Ya kardeşim bak diyor ki Allah Sübhanellezi esra bi abdihi leylen. Bir gecede kulunu götüren nereden? Minel mescidil haram, mescidil haramdan ilel mescidil aksa en uzak mescide götüren, el mescidil aksaya götüren. Neyse o konu üzerinde durmayalım şimdi. Şimdi oraya götüren Cenab-ı Hak noksanlıklardan uzaktır. Peki Allah Muhammed Aleyhisselam'ı Mescid-i Haram'dan El Mescidül Aksa'ya niye götürmüş? Linuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizden gösterelim diye diyor. Bizimle ilgili bir olay değil. Ona. Şimdi kulun Allah'a yakınlık çabasıyla bunun ne alakası var? Bak ilk cümle Kur'an-ı Kerim'e uygun mu? Tamamen ters. Evet devam et.
Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye eriştiren yüce Rabbimize hamdü senalar olsun.
Ya var mı öyle bir gece? Yani Resulullah'la ilgili olarak bir akşam olmuş bitmiş. Devam diye bir şey anlaşılır mı bu ayetlerden? Hiç mümkün mü? Bakın işte saptırmaları görüyorsunuz. Yani önce sanki doğru bir şeymiş ki bir miraç kelimesini kullanıyorlar. Kaldı ki burada miraç kelimesi de yok. Ne insanların zihninde miraç var. Ondan sonra başlıyor şeye. Yani şimdi mesela İblis Cenab-ı Hakk'a ne demişti? Adem'e secde etmediğin zaman, niye etmedin dediği zaman ne dedi? Ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Ateşten, o iblis ateşten yaratılmamış mıydı? Doğru değil mi? Yanlış bir söz yok. Peki Adem de çamurdan yaratılmadı mı? Yaratıldı. O doğru sözden nasıl bir sonuca ulaşmaya çalıştı? Ateş çamurdan daha hayırlıdır, ben onun karşısında niye boyun eğeyim? Niye? Benim sana... Yani ben kendim için yapmıyorum ki sırf senin için yapıyorum gibi bir hava içerisine giriyor. Ya burada o bile yok. Yani hiç Kur'an-ı Kerim'e uyan tek bir kelimesi yok. Devam et.
Miraç geceniz mübarek olsun. Memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olsun. Aziz müminler, Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar 3 yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resulullah Efendimiz önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i sonra da çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bu günlerde Yüce Allah Habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi. Şimdi zaman tayini yok. Bir zaman şeyi var mı Vedat rivayetlerde?
Yok.
Bak, burada da mesela muğlak. Oysa bütün takvimlerde şurada burada şeyin Recep'in 27. gecesi diye nokta atışı yapıyor.
Recep'in 27. gecesi.
Hocam isterseniz ben bir şey söyleyeyim.
Söyle.
Bu Miraç kandilinin hangi gece olduğu konusunda zaten tartışma sonradan
kandil
ortaya
değil.
Çıkmış.
Kandil kelimesini
yani bırak. Olayın ne zaman gerçekleştiği alakalı.
Tamam.
Tarihsel tartışma sonradan ortaya çıkmış. İlk şey kaynaklarında daha birinci derece hadis kaynaklarında bu olay anlatılırken zaten tarih verilmiyor. Mesela Buhari'de, Müslim'de vesaire bu olaylar anlatılırken Peygamberimiz şu gecede çıktı diye bir tarih verilmiyor. Bu tarih
çünkü
verilen
onların kandil gecesiyle bir alakaları yok ki.
Bu tarih verilen rivayetler sonradan ortaya çıkıyor. Bu tarihler arasında mesela Rebiül Evvel'in 12. gecesi diyen var. Rebiül Ahir'in 17. gecesi diyen var. Ramazan'ın 17. gecesi diyen var. Recep ayının 27. gecesi diyen var. Bu Mehmet Emin Akın bu kandil geceleriyle alakalı kitabı yazarken bu konuyla alakalı bütün rivayetleri almış. Mesela İbni Hacer Recep'in 27. gecesi Miraç hadisesinin olduğuna dair rivayetleri kesinlikle yalan olduğunu söylemiş. İmam Nevevi de
bak İbni Hacer el-Askalani, İmam Nevevi bunlar çok, çok önemli kişilerdir, evet.
İmam Nevevi de bu konuda araştırma yapmış, bu rivayetler üzerinde araştırma yapmış ve Recep'in 27. gecesi bu olayın olduğuna dair rivayetlerin doğru olmadığını söylemiş. Kendi kanaatine göre Rebiülahir'in 27. gecesi olması daha muhtemeldir demiş.
Muhtemel olsa da bir kandil gecesinden bahsetmiyorlar yani.
Evet, yani burada
sadece bir tarih tespiti.
Tarihsel bir sıkıntı olduğu çok açık, yani tarih bilinmiyor. Eğer bu gece gerçekten faziletli bir gece olsa ve Müslümanlar ilk dönemden itibaren bu geceyi kutluyor olsalardı, bunun tarihiyle alakalı herhangi bir ihtilaf zaten olmazdı.
Yani olur mu yani? Resulullah diyelim, yani geçen sene hangi ayda gitmiştik, aklına gelen var mı? Yok ya, tüh, unuttuk, gördün mü? Denir mi?
Hiç gündeme gelmemiş yani demek ki.
Ne Mekke'de gündeme gelmiş, ne Medine'de gündeme, ne sahabe, ne tabi'in, ne tebe-i tabi'in, hiçbirinin zamanında gündeme gelmemiş. E ne oluyor siz? Ondan sonra kulun Allah'la neydi? Hayır.
Allah'a
yakınlaşma çabası. Tövbe. Ya bu ne Allah'ını seversin ya? Allah'ın, yani din uydurmanın anlamı ne kardeşim? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanununda ne vardır? Halkı dini konularda doğru bilgilendirmek. Böyle şey olur mu ya? Evet.
Şöyle devam ediyor hutbe. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmiş. İsra adı verilen bu yolculuk hutbemizin başında okuduğumuz ayeti kerimede şöyle ifade edilmiştir.
Bak, Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmiş derken neyi anlarsınız? Mescid-i Aksa nere? Kudüs anlarsınız değil mi? Kudüs'te mescid, yine İslam ansiklopedisi. Ona bak, o maddeye bakmış mıydın?
Ya o dönemde öyle bir mescidin olmadığına dair kayıt var ansiklopedide.
İslam ansiklopedisi o dönemde Resulullah zamanında yok. Abdülmelik bin Mervan döneminde bunun oluştuğu söyleniyor. Bak, kendi yazdıkları ve şeyleri istersen sen bunu oku, bir de o maddeyi de gösterelim. Tamam.
Ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Miraç ise rahmet ve hikmet dolu bu gecede Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.
Evet. Şimdi bakın, Yüce Allah'tan Göklere yükselip
Yüce Allah'tan vahiy almak.
Göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almak. Ya vahiy almak için mi gitmiş Resulullah oraya? Bak ne diyor Allah? سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسجد رمضان مسجد أقصى المسجد الأقصى يا مسجد أقصى değil yani. المسجد الأقصى o konu üzerinde durmayacağız dedim zaten. O konu üzerinde dursak birkaç ders yapmamız gerekiyor. Çünkü orada da bir sürü bilgi yanlışlıkları var. Şimdi oraya Allahü Teala bir gecede götürüyor. Neden? Niçin götürüyor? لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ona ayetlerimizden gösterelim diye. Ona vahyedelim diye değil. O zaman ona vahyetmek içinse bütün kitabı oradan alıp bari gelseydi yani Kur'an-ı Kerim. O zamana kadar vahiy yok muydu?
Hutbede o vahiy alma bölümüyle alakalı olarak, yani Yüce Allah'tan vahiy almasıdır cümlesinin sonuna bir dipnot koymuşlar hutbede. Ve orada da Necim suresinin 1-18. ayetlerine atıfta bulunmuşlar. Onu in huve illa vahyu yuha allemahu şedîtül kuvâ herhalde vahiy almasını onunla irtibatlandırmışlar.
Evet. Neyse, ben o zaman Necim suresini okuyayım. Sen evet. Bu arada da o Mescid-i Aksa maddesini bir getir de izleyicilerimize bir okuyalım şu şeyden, ansiklopediden. Evet. Şimdi Necim suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 53. suresidir. Şimdi Allahü Teala burada şöyle diyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى doğarken o yıldız hakkı için. Burada o yıldız kutup yıldızı olmak durumundadır. Onun üzerinde durmayacağım. Çünkü yön belirler. Kutup yıldızı sürekli kuzeyde olur. Kutup yıldızı ile bulunduğunuz enlemi çok rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Doğuyu tespit eder, batıyı, güneyi, kuzeyi, her tarafı tespit edebilirsiniz. Ma dalla sahibukum ve ma gava. Arkadaşınız Muhammed sapıtmadı. Kendini bir takım hayallere de kaptırmadı. Yani bu, şimdi düşünün ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle berabersiniz. Ya 40 senedir beraberiz. Ya bu adama ne oldu? Şimdiye kadar hiç konuşmadığı sözleri konuşmaya başladı. Bu kafayı mı yedi acaba? Aklına gelmez mi insan? Yoksa kendine göre bir takım planlar mı yapıyor? Bir hakimiyet mi kurmak istiyor? Nedir yani? Bir şeyi mi var? Bilmediğimiz bir hedefi mi var? Diye aklınıza gelir. İşte Allah-u Teala öyle diyor ki اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Onun konuştukları kendine yapılan vahiyden başka bir şey değil. Peki bu vahyi عَلَّمَهُ شَد۪يلُ كُوبَى. O çok güçlü olan buna öğretti, öğretiyor. Cebrail aleyhisselam yani. Cebrail'den öğreniyor bunu. Çünkü Allah direkt olarak şey yapmaz. E burada ta Allah'ın huzuruna çıktı derken Cebrail'den almıyor değil mi? Vay. Yani hiç olacak şey değil. Yani bu surede öyle bir şey demiyor ki. Ondan sonra Zumirra festeve. İtibarlı olan Cebrail doğruldu. Ve huve Muhammed bil ufukil ale. En yüksek ufuktaydı. Şimdi eskiden hacca gittiğimiz zaman Kabe'nin yanında şöyle mesela şeyin Hacer-ül Esved'in önünde olsak şey olarak gelişte tam sağ tarafımız doğu. Oraya baktığımız zaman gözüken yer Cebelün Nur'dur. Yani Hira Dağı'dır. Şimdi etrafa binalar yapıldı gözükmüyor. Oraya çıktığınız zaman da baktığınız zaman Kabe'yi çok rahatlıkla görürsünüz. İşte ben ilk 1980'de hacca gitmiştim. Daha sonra da birkaç kere. O zaman öyleydi. Şimdi etrafta binalar yapıldı. Artık bir yer gözükmüyor. İşte en yüksek ufuk. Mekke için en yüksek ufuk o. Muhammed o sıra en yüksek ufuktaydı. Ondan sonra ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا derken Cebrail yaklaştı, aşağıya doğru sarktı. Pekâne kâbe kavseyni ev edna. Şimdi kâb, kavseyn, kavs şey demektir. Yay. Hani şöyle ok attıkları yay var ya. Hani ortada şey var, ortadaki kısmına kâb denir. Şeye de kavseyn denir. Şimdi yani şöyle şurayı o esas şeyi düşünün. Yani şunu o çekip de oku attıkları kısmını düşünün. Şu da kabıdır. Böyle yani. Kavseyn iki tane kavs. İki tane şeyin yayın üst üste binmiş tek kabı gibidir. Yani iki yay sanki bir tane de kiriş diyoruz değil mi biz orada? Kiriş. Hatta daha da yaklaşmışlardı birbirlerine. Kab bunun yarısı için denir. Yani şey tam değil. Yani ne demek? Yan yana oturan iki kişi oldular Cebrail'le şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta birbirlerine daha da sokuldular. Ama haşa bunu tutarlar. Allah'la böyle oldular derler. Haşa. Yani saptırırlar bunu. Haşa. Bunlar da onun için böyle yapmışlardır mutlaka. Evet. Sonra diyor ki neyse meale bakmayayım şimdi yanlış gözü bir de bir sürü de ondan uğraşmayalım. Benim ayetten devam edeyim. Evet. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا. Böylece Cebrail Allah'ın kuluna Allah'ın kendisine vahyettiğini vahyetti. Şimdi Cebrail aleyhisselam getiriyor şeyi, vahyi. Zaten bunun bir benzeri de Tekvir suresinde var. Orada innehu le kavlu rasulin kerim diye geçer. O istersen ayet numarasını şey yapalım. O değerli bir elçinin sözüdür bu Kur'an. Çünkü o getiriyor Resulullah'a. Li kuvvetin inde zil arşi mekin. Güçlü, arşın sahibi yanında itibarlı. Evet.
19 ve devamında.
19 ve devamı ayetler. Şimdi مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَى Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğünü onun kalbi yananlamadı. Yani kesin olarak gelenin Allah'ın elçisi olduğunu anladı. İlk vahiy bu. Peki bunun şeyle bir alakası var mı? Yani şimdi bu Mescid-i Aksa Hira Dağı'nın tepesinde mi ki bir gece kalkmış olsun Resulullah Mekke'den de oraya gitsin de orada bilmem şey yapsın. Ne alakası var? Var mı bir alakası? Ondan sonra tabii ondan sonraki ayetin alakası vardır ama ona girmeyeceğim. Devam edelim. Hı. İstersen Mescid-i Aksa yazsın bir oku bakalım
evet,
orada.
Yine
Mescid-i Aksa bak tekrar edeyim yani televizyonlar yeni açmış izleyiciler için. Bizde Mescid-i Aksa dendiği zaman Kudüs'teki mescit anlaşılır değil mi? Hiç kimse bunda da şüphe etmez. Kudüs'te o bizim Mescid-i Aksa dediğimiz yer ne zaman oluşmuş? Onu gene Diyanet Ansiklopedisinden okuyacak arkadaşımız.
Evet, bu Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin 29. cildinde Mescid-i Aksa maddesi var. Bununla ilgili burada geniş malumat var. Mescid-i Aksa'nın yerinin tespitinin ve binanın planlamasının Davut Aleyhisselam ile başladığı ve mabedin de Süleyman Aleyhisselam döneminde yapıldığı bilgisi verildikten sonra buranın Süleyman Aleyhisselam'dan sonra sürekli işgallere ve yıkımlara uğradığı bilgisi de yine veriliyor. Mesela bunlardan bir tanesinde şöyle deniliyor. Çok değerli eşya ile dolu olan Beytül Makdis, Hazreti Süleyman'dan sonra zaman zaman istilacıların yağmalama ve yıkımlarına maruz kalmıştır. En büyük yıkım Babil hükümdarı 2. Buhtun-Nasr'ın Kudüs'ü 3. işgali sırasında olmuş M.Ö. 586. Şehri tamamen tahrip eden Buhtun-Nasr yıkılan mabedin kapı ve duvarlarından söktüğü altın kabartmalarla diğer kıymetli eşyayı şehirden topladığı ganimetlerle ve halkın büyük bir kısmıyla beraber Babil'e götürmüştür. Milattan sonra 70 yılında Titus kumandasındaki Roma ordusunun işgali sırasında hemen hemen tamamen yıkılan Kudüs'le birlikte mabet de yıkılmıştır.
Bak Mescid-i Aksa demiyor, mabet diyor, dikkat edin. Mabet. Evet.
Şehir Hadrian zamanında yani 117 ve 138. yıllar milattan sonra yeniden imar edilirken Beytül Makdis'in yerine Jüpiter Kapitülünüs tapınağı yapılmıştır. Konstantinus'un Hristiyanlığı kabulünden sonra bu tapınağın yıkıldığı sanılmaktadır.
Evet.
Hazreti Ömer Kudüs'ün anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalışarak Mescid-i Aksa'nın Süleyman Mabedi'nin Hristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırmış.
Şimdi Mescid-i Aksa kelimesini kullandı ama hemen Süleyman Mabedi dedi. Çünkü orada oraya Mescid-i Aksa kelimesi kullanılmıyordu o zaman. Devam et.
Evet. daha sonra Keppel, Cameron, Creswell söz konusu harabenin Titus'un askerleri tarafından yıkılan mabedin kalıntısı olduğu kanaatindedir o dönemdeki. Yakubi'ye dayanan bir rivayette Mescid-i Aksa'nın ikinci defa Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından Mısır'ın 7 yıllık haracı ile inşa edildiği belirtilmektedir.
Evet. Yani Abdülmelik bin Mervan tarafından Mescid-i Aksa adı verilen yer bina ediliyor. Yakubi tarihinde de şunu söylüyor. Ne derece doğru onu Allah bilir. Tabii ben onda bir şeyim yok. Ama oradaki görüntüler Yakubi tarihini doğruluyor. Diyor ki işte Abdülmelik bin Mervan halifeliğini ilan etti. O bölgede şeyde Kabe'de Mekke Medine bölgesinde Abdullah bin Zeyd halife, millet hac için oraya gitmesin diye Mescid-i Aksa adını verdi o binaya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa kelimesi geçiyor Mescid-i Haram'ın yanında. Orada bir de Safa Merve'ye benzeyen yer yaptı. Bir de Kabe'ye benzeyen Kubbetus Sahra'yı yaptı. Bir şey Kubbetus Sahra. Bir de orada bir taş var. O taşa da Muallak Taşı adını verdi ki halbuki bir şey değil. O bir şeyin bir mağara gibi yerin üstündeki taş. O dünyanın her yerinde var öyle taşlar. Efendim askıdaymış. Ona bir de kutsallaştırarak insanların hac için oraya gelmelerini emretti diyor. İşte ondan sonra Mescid-i Aksa adı ile anılıyor. Evet. Belki işte istersen şeye devam et hutbeye. Ama cübbesiz sarıksız nasıl bu okunursa.
Artık Allah kabul etsin.
Minbere de çıkmadın.
Şöyle devam ediyor hutbe. Aziz müminler, Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek, kulluğun gereklerini yerine getirerek her adımda ona yaklaşmaktır.
Bak, Allah'tan gelen davete icabet ederek. Yani Allah, Muhammed gelir misin buraya öyle mi demiş? Bize mi diyor gelir misiniz? Bakın hep uydurma görüyor musunuz? Hiçbir tane doğru bir şeysi yok.
Boş edebiyat yapıyor.
Aynen öyle. Şu an özellikle şu okuyacağım cümleler tamamen şey doldurma, dolgu malzemesi. Evet. Şöyle devam ediyor. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak. Fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç, evet. Gönül dünyamıza yaptığımız yolculukta...
Bu şeyi hatırlatıyor. Hinduların, Budistlerin nirvanalarını hatırlatıyor. Evet.
Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. Miraç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumaktır. Zira Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Dilimizdeki dua, yüreğimizdeki yaradır.
Bu da siyaset tabii. Şeyi,
bütün duygusal şeylere, evet. Sinir uçlarına dokunarak. Kudüs ve Mescid-i Aksa bize Peygamberimizin emanetidir. Bizler biliriz ki mümin miraçsız, miraç da Mescid-i Aksa'sız olmaz. Allah. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır.
Yani şimdi burada İsra suresinin kederle ne alakası var? Diyor ki sana ayetlerimizi göstermek için. Kederle şeyle ne ilgisi var ki? Allah Allah. Aynı surede onunla ilgili ayetler de var. Yani şeyde bak hatta kendi meallerinden verelim. Aynı sure İsra suresinde.
Öncesi.
Yok.
Keyiftesiniz şimdi.
Öyle mi yaptık? Keyif. Ben Keyif suresine bakıyorum. İsra suresine bakmıyorum. Tamam. Atlamışım şeyi. Onun için öncesi diyorsun değil mi? Şimdi bak burada diyor ki hatta kendi meallerinden okuyacağım. Buna yanlış meal vereceklerine ihtimal vermiyorum çünkü. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı. Bu mana yanlışmış yani. Neyse. Ne bileyim bu kadar yanlış olacağını düşünememiştim. Onun için oradan okudum da. Yani seni buradan çıkarmak için sıkıştırıyorlar. Çıkarırlarsa onlar burada kalamazlar. Çok az kalırlar. Resulullah'ı Mekke'den çıkardıkları zaman 8 sene sonra Mekke'yi kaybetmediler mi? Ondan sonra diyor ki senden önce gönderdiğimiz elçilerimiz hakkında kanun böyledir. Biz kanunumuzda hiçbir değişiklik, bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Bak Resulullah demiş oluyor ki seni buradan çıkarırlarsa onlar burada çok az kalırlar. Peki bundan daha büyük müjde olur mu? Sen gelip alacaksın buraya geri. Çıkarın. Tamamını ben alacağım. Öyle değil mi? İşte asıl müjde bu. Evet.
Miracı anlayan mümin zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum... Yani
miracı anlayan şahitlik eder. Nasıl oluyormuş bunu? Ne alakası var? Allah'ın büyüklüğüne şahitlik için hiç kimsenin bir delile ihtiyacı var ki. Allah'ın yok ki. Allah'ın yarattığı ne varsa O yetiyor yani, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hangi şeyi inceleyen kişi onun gücüne, büyüklüğüne hayran kalmaz ki? Evet.
Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakarlık gibi erdemlerle yücelir. Yani hocam,
nasıl model alacağız?
Var ya, mantık şu bu hak getire artık tamamen bitmiş.
Miracı yani. Model almak nasıl oluyor? Onu nasıl da bir açıklasalar.
Evet yani bu kadar konudan uzaklaşılabilir, bu kadar duygusallık istismar edilebilir mi ya bir metinde?
Evet.
Ve şöyle devam ediyorum. Kardeşlerim, Rabbimiz İsra suresinde koyduğu ilahi ilkelerle hem iman hem de ahlak bakımından kemale ermemizi murat eder. İsra suresi bize Allah'a ortak koşmamayı, yalnız ona ibadet edip yalnız ondan yardım istemeyi, anne ve babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı öğütler. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müsrif ve savurgan da olmamayı tavsiye eder. Bu surede anlatıldığına göre bir mümini miraç misali yükseltecek olan geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir.
Ne alakası var?
İşte yani artık dolduruyor yani.
Ya hani peki yani. Peki bunun ilk ayetini yazmış mı İsra suresini?
Onu evet ilk başa koymuş.
Ha iyi.
Yani tamam da diğer inen ayetlerin.
Ne alakası var miraçta bunların işte yani? Çocukları öldürmemek.
Olayla hiç alakası yok o ayetlerin yani.
Verdiği sözü yerine getirmektir. Ölçü ve tartıda eksiklik ve noksanlık yapmamaktır. Doğruluk üzere olmaktır.
Şimdi İsra suresini anlatıyor.
Evet, evet. Evet onları. Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemek, kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir.
Ah, ne güzel değil mi? Yani kesin bilgi sahibi olmuş konuşuyor burada.
Evet.
Tövbe estağfurullah.
Kendileri ansiklopedide yazmışlar. Bu gece ne Nebimiz tarafından kutlanmıştır, ne sahabe tarafından kutlanmıştır. Ellerinde bilgi var. Bilginin tam tersini yapıyorlar. Ve insanları böyle öğütüyorlar.
Ya bak, doğruları bilmek kolay. Bunu herkes bilir. Ama herkes doğruları söyleyemez. Çünkü doğruları söyleyemenin faturası büyüktür. Arkasından sevap alacaksın. Allah orada imtihan ediyor bizi. Evet.
Muhterem müminler. Peygamber Efendimiz Miraç'tan bize hediyelerle dönmüştür.
Hı.
Gözümün nuru diye nitelediği 5 vakit namaz, Miraç hediyelerinin ilkidir.
Allah! Nereden çıkarmışlar onu?
Onu i̇şte hocam bunu... nereden çıkardıklarını ansiklopedide yazıyorlar.
Öyle mi? Ha. Evet. O zaman bir görelim ya, bir öğrenelim. Bak hiç bunca zamandır bilmediğimiz şey, bir öğrenelim ya.
Direkt evet. O mevzuya geçeyim mi?
Namaza...
Hı hı.
Geçim. Miraç ansiklopedisinin şey İslam Miraç. Ansiklopedisinde Miraç maddesinde hocam bu olay anlatılıyor. Muhammed Aleyhisselam semaya yükseltildikten sonra orada işte Adem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamlarla görüşüyor. Daha sonra burada Cenab-ı Hak 50 vakit namazı farz kılıyor.
50 vakit
kılıyor. Evet. Dönüşte Hazreti Musa 50 vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye ediyor.
Peki kim daha merhametli? Allah mı Musa mı? Ağır geleceğini Allah bilmiyor da Musa biliyor öyle mi? Peki Musa namazı bilmiyorduysa ağır geleceğini nereden söyleyecek? Musa'da namaz yoksa? Ayrıntılar anlatmıştır.
Musa Aleyhisselam şöyle diye ayetin burada tam metnini almamış ama Musa Aleyhisselam diyor yani bizde böyleydi. Biz bunu yapamadık. Sen git söyle sen de hafifletsin Allah onu. Hı. Diye bir tavsiyede bulunuyor.
Pazarlık evet git gel. Tamam devam.
Daha sonra Hazreti Peygamber huzuru ilahiye müracaatı namaz 5 vakti indirilinceye kadar yani daha sonra hemen 5'e inmiyor. Yine 25 oluyor. Pazarlık. Geri dönüyor vesaire. 5 vakti indirilinceye kadar Hazreti Peygamber'in huzuru ilahiye müracaatı ve Musa ile diyaloğu devam etti. 5 vakti ininceye kadar bir iniyor bir daha çıkıyor, iniyor bir daha çıkıyor vesaire. Böyle bir olay ve bunun mesela Buhari, Müslim
ne
gibi...
Ne oluyor? Allah ne olmuş oluyor? Yani Allah herhalde bir belli mekanda oturuyor. Buradaki bunların konuşmalarından da haberi yok Cenab-ı Hakk'ın yani.
Şimdi hocam...
Ya şimdi hayır bir dakika. Şimdi bugün... Bunu sorgulayan bir genç böyle bir dine inanır mı? Hiç mümkün mü? Bu gençler sorguladığı zaman kendilerine bakmıyorlar. Sus dinsiz. Lan o mu sen mi? Biraz düşün bakalım ya. Böyle şey olur mu ya? Birazcık kendine bir bak ya. Böyle bir din olur mu? Efendim işte hadislere inanmıyor musun? Hadisleri inkar mı ediyorsun? Kardeşim o hadis dediğiniz şeyler sonradan yazılmıştır. Onların içerisinde çok doğruları var elbette. Ama siz görüyorsunuz Allah'ın ayetlerinin anlamını ne hale getirmişler. Niye Resulullah'a iftira etmesinler ki bu insanlar? Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ondan dolayı Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunların dönemlerinde niye hadis kitapları yazılmadı? Onlar Resulullah düşmanı mıydı? O en iyi seven, en iyi takip eden kişilerdi onlar. Evet.
Diyanet aslında hocam hutbedeki o cümleyle bu rivayetleri de tasdik ettiğini kabul etmiş oluyor. Bu şeyde de ansiklopedide de bu rivayeti verirken kabul ederek veriyor. Kaynaklarını da vermiş Buhari, Müslim diye. Ancak yine Diyanet'in kabul ettiği, diğer bütün geleneksel yapıların kabul ettiği bir başka rivayet vardır. Mekke'nin ilk dönemlerinde Cebrail'in namazı öğretmesiyle alakalı bir
Heh, o da
rivayet var.
hadis bak. Hadis o da hadisi
Bu da
okuyun
sahih
bakalım.
kabul ediliyor ve ittifakla sahih kabul ediliyor.
Heh, bunlar gibi değil.
2 gün boyunca Cebrail Nebimize 5 vakit olarak namazı kıldırıyor. Bu namazları kıldırdıktan sonra Hazreti Peygamber'e şunu söylüyor. Ey Muhammed, bunlar senden önceki peygamberlerin namaz vakitleridir. Senin kılacağın namaz vakti de bu 2 vaktin arasında kalan zamandır diyor.
Heh, bakın. Cebrail sabah namazını geliyor, Tanyer'in ağarması ile birlikte kıldırıyor birinci gün. İkinci gün çevre aydınlandığı bir saatte kıldırıyor. Öğlen namazını birinci gün güneşin batıya kaydığı vakitte bir kıldırıyor. İkinci gün gölgelerin mızrak koy bir boyuna ulaştığı zaman kıldırıyor. İşte üçüncü şey akşam namazın ikinci şey, akşam namazını şey yapıyor. Her iki günde aynı vakitte kıldırıyor. Yatsı namazını bir gün erken, ikinci günde hava kararmaya, ufuk tamamen kararma şeyine girdiği zaman, moduna girdiği zaman kıldırıyor. Yani gene bugün Diyanet'in yatsı başladı diye ilan ettiği saatte kıldırıyor. İkinci gün son vakti olarak.
Hocam bu yatsı namazının sizin o gecenin 1/3 bitmek üzereyken başladığıyla alakalı İmam Şafii diyor ki bu rivayetle alakalı olarak. Bu rivayet varken yatsı namazının vaktiyle ilgili diğer başka hiçbir şey itibar edilemez.
Elbette. Mesela hayır İmam Şafii bunu söylüyor. Şey, hatta İmam Malik daha erken kılınmalıdır diyor.
Ya bu rivayeti sahih kabul ediyorlar hepsi yani.
Zaten bu
Evet.
rivayetin sahih olmayan bir tarafı yok ki.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun bir rivayet bu. Yani öyle uydurma bir rivayet değil. Şimdi bak diyor ki arkasından işte bu senin ve
Evet.
senden önceki nebilerin namaz vakitleridir. Senden önceki nebiler nereye kadar gider? Adem Aleyhisselam'a kadar gider değil mi?
Evet.
Bakın Resulullah'dan gelen bir rivayet vardı gene kaynaklarda. Yani 5 vakit işte. Orada da 5 vakit. Başı da aynı, sonu da aynı. Değişen bir şey yok. Resulullah'tan gelen rivayetlerde bir kere abdest alıyor. İşte yüzünü bir kere yıkıyor. Kollarını bir kere yıkıyor. Başını mesh. Ayaklarını bir kere yıkıyor. Diyor ki هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. Bu Allah'ın bu olmadan namazı kabul etmediği abdesttir diyor. Arkasından da 3 kere yıkıyor organlarını, işte mes veriyor başına, ayağını da 3 kere yıkıyor. Bu benim ve benden önceki nebilerin abdestidir diyor. Bakın abdeste de değişiklik yok. Ama son inen Maide suresinin son inen ayetlerden birisi olan Maide suresi 6. ayette Müslümanlara has olmak üzere Allahü Teala bir kolaylık getiriyor. Orada da Allahü Teala işte artık ayakları yıkamayı, ayakları meshetmeye çeviriyor ki Resulullah'tan ve sahabeden gelen rivayetlerde artık ondan sonra sürekli meshetmişlerdir. Çorabada, çıplak ayağa da, ayakkabıya da meshederek namazlarını kılmışlardır. Orada da Allahü Teala zaten açıkça her aklı başında olan kişinin anlayacağı şekilde şunu söylüyor. Diyor ki evet 6. ayet ibaresi Maide suresi 6. ayet. Şuradan ayetin metninden okuyacağım çünkü mealler sıkıntı oluyor maalesef. Mesela diyor ki yüzünüzü ve emsahu bi vucuhikum. Ha yok, şeyi atladım. Teyemmümle ilgili ayeti okuyorum. Evet. Ve emsahu bi ruusikum ve erculekum ilel kabeyni. Erculekum de diye okusan, erculekum de diye okusan mana değişmez. Başlarınızı ve topuk ayak ökçe şeyler aşık kemiklerine doğru ayaklarınızı meshedin. Aşık kemikler olmasa ta ayak deyince insanlar bacaklarının sonuna kadar düşünebilirlerdi. Onun için Allah orada kesiyor onu. Arkasından şunu söylüyor, diyor ki: "Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac." Allah size bir sıkıntı vermek istemiyor. Şimdi düşün, bakın kış günü belki şey için, gerçi Mekke Medine için de kışın sıkıntı oluyor ama bizim bölgelerimiz için daha büyük sıkıntı oluyor ayakları yıkama. Hele hanımlar için senenin her günü ayakları yıkamak sıkıntıdır. Herkes için öyle. Bugün kutup bölgesine doğru gidin, çok ciddi bir problem var. Hiç kimse ayaklarını yıkayarak abdest alma, yani dışarıda hiç mümkün olmaz. Diyor ki Allah size bir herhangi bir sıkıntı vermek istemez. Velakin yuridu yutahhirakum. Sizin tertemiz olmanızı istiyor başka. Yani sizi tertemiz hale getirmek istiyor. Ve liyutimme ni'metehu aleykum. Size olan nimetini tamamlamak için. Bu ne demektir? Önceki nebilerde olmayan ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'da tamamlanmış oluyor. Bu tamamlanan da tek şey ayakların mesedilmesidir. Yani abdest de aynı, namaz vakitleri de aynı, namaz da aynı. Bu konuda o kadar çok ayet var ki. Zaten şeyde Allahü Teala bu Beyyine suresinde 98. sure bunu çok net bir şekilde belirtiyor. İstersen orayı da sen oku Fatih.
Ve mâ ümirû o mu hocam?
Tabii. Yani bütün nebilerle ilgili söylüyor.
Evet. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Bu dördüncü ayet bunu söylüyor. Yani ancak beyine geldikten sonra kendilerine kitap verilenler şey yaptılar, ihtilafa düştüler, paramparça oldular. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْرِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُؤْتُ الزَّكَى وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ. Yani bütün insanlara emredilen sadece ve sadece Allah'a kulluk etmek, dosdoğru ona kulluk etmek, o namazı tam kılmak, zekatı tam vermek, işte gerçek sağlam din budur.
Tamam. Demek sağlam din neymiş? İyi işler yapmak, namazı kılmak, zekatı vermek. Peki şimdi, iyi işler yapmak zaten sürekli yapmamız gereken şeydir. Şey, o iyi şey yokma yok değil mi? Yanlış. İlla liyabudullaha muhlisine lehuddin. Tin suresinde. Burada ha. Onlara verilen emir ihlaslı olarak, yani Allah ne emrediyorsa öyle yapmak, sadece Allah'a kulluk etmek. Başka bir şey değil. Kimseyi memnun etmeye çalışmamaktır. Yalnız Allah'ın rızası için çalışmaktır. Ondan sonra ve yukimussala, namazı tam ve sürekli kılmak ve hütüz zeka ve zekat vermek. Burada ibadet olarak anlatılan ne? Bir namaz, iki ne? Zekat. Peki zekatı her mümin zekat verebilir mi? Artan kısımdan verilir değil mi? Önce kendi geçimini sağlayacak. Peki diyelim ben dünyanın en zengin adamıyım. Her gün mü zekat vereceğim? Bunda belli zamanları var değil mi? İşte senede bir kez tam sadaka da vereyim. Ama bak namazla ilgili Allah şeyde mesela Hud suresinin 114. ayetinde şöyle diyor: "Ekim's salah." Bak burada aynı şey. ve mu'minu illa liyabudullahi muhlisen ve yukimus salah, yukimu ekim emir, yukimu da şeydir. Emir değil, yani diğer şey, şimdiki zaman kipi olan bir fiil. Aynı fiilin şimdiki zaman kipidir. Diyor ki, ekimus salah, o namazı tam ve sürekli kıl. Ne zaman? Tarafeyn nehar, gündüzün iki bölümünde. İsra suresinin 87. ayetin 78. ayetinde birinci bölümünün güneşin batıya kaydığı vakit olduğu söyleyen, o zaman ikinci bölümde güneş batmadan önce olacak. Gündüzün iki bölümü. Gündüzün kaç namaz kılmak gerekiyormuş? İki, değil mi? Ondan sonra da vezülefen minelleyl. Gecenin de gündüze yakın vakitlerinde. Zülef çoğuldur. Zülfenin çoğulu en az üç olur Arap dilinde. Gece kaç kılmak lazım? Üç. Gündüz iki. Toplam beş. Var mı üç Kur'an-ı Kerim'de? Peki her müminin her gün aksatmadan kılacağı ibadetler değil mi? Bak Allah Nisa suresi 102. ayette karşınızda düşman varken seferdesiniz. Seferde namazınızı iki rekata düşürüyorsunuz tamam ama düşman varken bir rekata da düşürebilirsiniz ama namazı geriye bırakamazsınız diyor. Bir rekat bile kılarsın. Düşman var karşıda yolcuyum. İkiye ayırırsınız. Bir grubunuzun düşman karşısında onlarla şey yaparken cephede böyle onları oyalarken diğeri bir rekat kılar gelir. Ondan sonra İkinci grup gider, bir rekat kılar. Ama şartlar ne olursa olsun, hatta Bakara 238'de, 39'da yürüyerek, yürüyerek kılabilirsiniz. Efendim, bir şeye binili olarak da kılabilirsiniz. Ama, yani orada rekat azalması yok tabii. Ama namazı kılmazlık edemezsiniz. Vaktinde tam kılmak zorundasınız. Peki o zaman namaz... En önemli ibadet değil mi? Onun için Resulullah'a İbrahim Aleyhisselam şey yapıyor. Bu Kabe'yi yeniden bina ederken eski temelleri üzerine bina ederken Cenab-ı Hakk'a bir duada bulunuyor. Diyor ki Rabbena ve ba'at fihim rasulen. (Gülüyor) 129. ayeti Bakara'nın. Ya Rabbi onların içerisinden bir elçi çıkar diyor. Yetlu aleyhim ayatike. Evet. Rabbena ve kendilerinden bir elçi çıkar. Yetlu aleyhim ayatike. Onlara senin ayetlerini okusun. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeh. Onlara kitap ve hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim. Onları geliştirsin. Ha yok bu o değil. Rabbena o değil, o değil. Yanlış söyledim. İnni eskentu
İbrahim suresi.
O İbrahim suresinde.
37. ayet.
İbrahim Rabbena, sen onu oku.
Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri
zir'in. Yani İsmail Aleyhisselam ve eşiyle alakalı.
İnde beytikel muharram. Yani Rab Allah'ım işte bu ot bitmez.
İstersen kendi meallerinden oku.
Tamam. Rabbim ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim.
Tamam.
Sonra Rabbena yuqimus salate fec'al ef'ideten minennasi tehvi ileyhim verzukum minethemerati lalehum yeşkurun. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım.
Oraya niye yerleştirmiş? Namazı tam eksiksiz kılsınlar diye. Kim diyor bunu? İbrahim Aleyhisselam değil mi? Yani şimdi şeyde mi? Ya işte ben Kur'an ayetlerini okuduk. Orada bilmem 50 vakitmiş, inmişler, pazarlık etmişler bilmem ne. Ya kardeşim, işte ayet, işte hadis. Sonra bir de geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı çıkmış diyor ki, daha önemli konularımız var, gene işte Ramazan gelecek, şöyle olacak. Ya kardeşim Ramazan değil. Senenin her günü siz bu insanlara sabah namazını ve yatsıyı vaktinin dışında kıldırıyorsunuz. Ve bunu yaptığınızı da kesin biliyorsunuz. Ali Bey bilmeyebilir. Çünkü Ali Bey'in konusu değil bu. Ama Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri gayet iyi bilir. Ya kardeşim, daha mühim konular ne? Namazdan daha önemli konu mu var? Hiçbir Müslümanın asla terk edemeyeceği, mutlaka vaktinde kılınması gerektiği. Bak, vaktinin dışına çıkmaması için Allah yürüyerek kılmaya müsaade ediyor. Binli olarak kılmaya müsaade ediyor. Tek rekata, yolculukta tek rekata bile düşürülmesine müsaade ediyor. Ama vaktinin dışına çıkarılmasına müsaade etmiyor. Çünkü inne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta diyor Nisa 103. ayette. Çünkü namaz müminlere vakitlerle sınırlı olarak farz kılınmıştır. E sen tutup bu vakitleri şey alıyorsun, sabahleyin vaktinden önce kıldırıyorsun. Yani mesela epey bir zaman ben Süleymaniye'de sabah namazlarını kılamaz olmuştum. Şeyde, bundan bir süre önce. E Ramazan'da tutuyorsun. İnsanların sahur yemeği yemeleri gereken vakitte sen onlara oruç tutturuyorsun. Vücudun dinlenme modunda olduğu saatte yemek yediriyorsun. Adamlar akşama kadar perişan oluyor. Bakın şeyde, İzmir'de Hakan Ertok diye bir doktor arkadaşımız var. Bu konuda araştırma yapmıştı. O şeyde zaten siz kendi vücudunuzda da tespit edebilirsiniz. Bakın yarın sabah, bakın Süleymaniye Vakfı'nın İmsak diye yazdığı saate bir bakın. Vücudunuzdaki değişikliği görün. Vücudunuzda tabii bir uyanma olur o saatte. Vücut hormon salgılar ve yemek yeme ihtiyacı ortaya çıkar. O saatte az bir şey yediğiniz zaman akşama kadar acıkmazsınız. Zayıflamak isteyenler öyle yapsınlar yani. Akşama kadar acıkmazsınız. Ve şimdi Hakan Ertok Bey mi sebep oldu bilmiyorum nedir ama daha Houston'da, Amerika'da bir doktor grubu, Doktor Ayşe Mındıkoğlu'ydu galiba, değil mi? Orada bir Türk doktoru da orada öğretim üyesiymiş. Bir sağlık merkezinde bu Ramazan'da Allah nasip ederse şeyler üzerinde, hastalar üzerinde ciddi bir ekip çalışması yapacaklar. Onun için bizden namaz vakitlerini, şey, imsak vakitlerini istediler. Bu akşam da gönderdik. Yani işte birkaç saat oldu. Yani arkadaşlarımız tekrar hesaplar üzerinde bir şey yaptılar. Acaba bir yerde bir hata yapmış olabilir miyiz diye. Her sene bir gözden geçiriyorlar. Şimdi onlar da şunu yazmışlar. Bu konuda tek doğru bilgi Süleymaniye Vakfı'nda. Onun için sizden istiyoruz. Kardeşim, bizimki doğrudur demiyor. Doğru olan Allah'ın kitabındadır. Ya biz sizi defalarca çağırıyoruz. Ya siz, biz gelelim diyoruz. Mesela geçen sene dediler ki biz Beymen Ormanı, Beynam. Beynam ormanlarında bir şey yaptık diye habire televizyonda söylüyorlardı. Öyle mi? Gittik ki Ankara'ya, Beynam ormanlarına, Diyanet'i çağırdık resmen. Gelmediler. E bir gelin bakalım hani. Gösterin. Gelemez ki. Ya kardeşim, bu ne oluyor Allah aşkına ya? Bu din sizin malınız mı, Allah'ın dini mi? Ben aslında artık Diyanet'i muhatap almamaya karar verdim kendi kendime. Çünkü böyle şey olmaz ya. Ama almak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu insanlar... İşte resmi makam bir şey olduğu zaman vatandaş diyor ki ya bu adamlar niye böyle yapsınlar ki? Vatandaş bir türlü aklına yatıramıyor. Daha önceki Diyanet İşleri Başkanlarından birisi bana şöyle, ama biz Diyanet'iz. Ha, öyle mi? Görün, ahirette görüşürüz sizinle. Evet.
Şimdi bu tam da bu şeyle hutbede hocam, siz hani biraz önce dediniz ya, namazı vaktinde kılmak kadar önemli bir şey olabilir mi diye. Yani bu önemsiz bir mesele değil. Bu tam da oraya geldik. Diyor ki namaz bizim miracımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız en hayırlı amelimizdir.
Vaktinde de kılmayabiliriz demiş oluyor. Ya bakın, bu da İslam alemine atılmış en büyük kazıklardan bir tanesi, namaz kazaya kalabilirdir. Hiçbir delili yok. Aleyhe, az önce ayetleri okudum. Namaz ne zaman kazaya kalabilir? Uyuyabiliriz. O zaman uyandığımız zaman. Unutabiliriz aklımıza geldiği zaman. Üçüncüsü yok. Ben namaza başladım, kazaları nasıl kılacağım? Bir daha kazaya bırakmayacaksın. O kadar. Tevbekar olup bir şey yapacağız.
Evet. Miracın ikinci hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Yani ortak koşmayan doğru cennete girecek, öyle mi?
Günahlarının bağışlanacağı. Bu kimselerin günahlarının bağışlanacağı kardeşim, ve sonunda cennete gireceği.
Bu herkes için geçerli olan bir şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim'in zaten tasdik diye bir şey yok ki bizim geleneğimizde. Yani biz, ya.
Bizde böyle de peki önceki ümmetlerde, önceki ilahi kitaplarda farklı mı bu ilke?
Hepsi aynı.
Ya tıpkı namazdaki gibi bu konuda da ilk her şeyin bizimle başladığı düşüncesi var. Yani tamam. Her şey 610 yılında başladı. Öncesi yok.
Halbuki sizde olanı tasdik eden kitap. Burada ne varsa öbürlerinde de aynı şey var. Vallahi böyle bir din anlayışına kilisenin ve havranın her şeyini vermesi lazım. Destek olması için. Çünkü tasdikle gitmediğiniz takdirde kiliseyle havra bayram eder. Niye bayram eder? Oh iyi. Biz dükkanı kapatmayacağız. Ama tasdikle giderseniz o oradaki papazların ve hahamların arkasında olup bitenlerden haberi olmayan insanlar bizim kitabımızı tasdik eden kitap gelmiş demek ki. Çünkü onların hepsi bekliyor, inanıyorlar. Yeni nebi ve yeni kitabın geleceği. İşte gelmiş o zaman dağılacaklar.
Evet. Hutbeye göre Miracın üçüncü hediyesi ise Amener Resulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bu da üçüncü hediyeymiş. Biz üçüncü hediye buymuş.
Ya Kur'an-ı Kerim, yani Allah-u Teala açıkça demiyor mu? Yani şimdi bunda ne diyor? Çıktı Allah'la görüştü, öyle mi? Böyle bir ifade de vardı dünkü Süleymaniye hutbesinde. Hasan Kamil Bey konuşuyordu yani. Yani Allah'la görüşmeye, Allah nerede ya? Ya Allah sana sinir uçlarından daha yakın değil mi? Ne oluyor öyle? Peki sadece Resulullah gitti, biz gidemedik, ne olacak? O zaman bu şirke kapı aralamıyor mu? Aracı tanrılara ihtiyaç bırakmıyor mu? Evet.
Evet. Hutbe bu şekilde bitiyor hocam. O Bakara suresinin o ayetleri, son ayetleri okunarak hutbe bitmiş oluyor. Bir de hocam bu konuyla alakalı bu sürekli şeye atıfta bulunuluyor. Yani bu olayın bir mucize olduğuna atıfta bulunuluyor. Yani oysa mucize ile kastedilen, yani insanların zihninde oluşan şey
olağanüstü bir olay.
Olağanüstü bir olay ve ayrıca muhataplarına yönelik bir
tabii,
şey.
Tabii.
Yani nebiye değil de yani insanlara evet bunu ancak bir nebi yapabilir. O zaman iman etmemiz gerekir şeklinde bir etki oluşturabilmesi için gerçekleşen şeyler. Oysa İsra'da ya da işte bu Miraç'ta muhataplar açısından böyle bir şey herhalde yok.
Evet, şeyde İsra suresinin 59. ayetinde bak yine kendi mealinden okuyayım. Diyor ki bizi mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Şimdi bakın burada böyle söyle. Bizi mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Allah'ı alıkoyan bir şey var demek ki, değil mi? Bizim geleneksel şeyde yapıda insanlar imtihan edilmez ki, daha ezelden her şey belli. Ne uğraşıyorsun yani? Bir de bunu inanç olarak kitaplara da yerleştirmişlerdir biliyorsunuz. De tabii mucize konusunda Diyanet'te herhangi bir şeysi yok yani. Diyanet mucize olur onlara göre ama Kur'an-ı Kerim'e göre yok. Bak şimdi burada ve ma mena'ana ayetin metninden okuyorum. İsra 59 ve ma mena'ana en nursile bil ayati. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı mucizelerle gönderme konusunda bizi hiçbir şey engellemedi. İlla en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin mucizeler karşısında yalan söylemeleri engelledi. Mucizeleri yalanlamaları değil, yalan söylemeleri. Çünkü mucizeler yalanlanamaz. Mesela şeyin, istersen o şeyi bir aç, Firavun ve hanedanının Nemil 14'teki Musa Aleyhisselam mucizelerle geldi değil mi onlara? İşte DNA'nın yılana dönüşmesi, elinin koltuğunun altına sokup çıkardığı zaman parıl parıl bembeyaz hale gelmesi, içeriye koyduğu zaman tekrar eski haline dönüşmesi ve diğer birçok mucize. Bütün bunlar karşısında Firavun ve hanedan ne yapmıştı?
Evet. Ve cehadu biha.
Nemil suresi, Kur'an-ı Kerim'in 27. Evet, suresi değil
27
mi?
27-14. Ve cehadu biha ve isteykanete enfüsüm zulmen ve uluven. Yani kesinlikle bunun gerçek olduğunu, hak olduğunu bildikleri halde büyüklük taslayarak ve zalimlik, büyük bir hata yaparak şey yaptılar, inkar ettiler, yok saydılar bunları. Evet. Gösterilen bütün bunları.
Evet, yani şimdi bak, ve cahadu biha, cahd kelimesi bile bile inkar etmek. Evet. Firavun ve hanedanı. Bile bile inkar ediyor. Niye? Ama vesteykana tenfusum, içten kesin olarak biliyorlardı ki bu Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizeler onun elçiliğinin delilidir.
Evet.
En küçük şüpheleri yoktu. Ama inkar ettiler. O zaman bunu, böyle adama ne denir? Yalancı denir değil mi? Niye bunu inkar ettiler? Zulmen ve uluvva. Onlara haksızlığa devam etsinler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu anladıkları zaman İsrailoğulları da saygın bir konuma gelecek. Halbuki köleleştirmişler. Ve uluvve ve üstünlük bizde kalsın. Ama kardeşim biz diyanetiz diyorlarsa tamam, yapacak bir şey yok. Desinler. Devam etsinler demeye. Şimdi burada bak, diyor ki Allah, şimdi mucize ayet kelimesiyle ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bu mucize kelimesi halk arasında olduğu için kullanıyoruz. Anlaşılsın diye. Ayet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki her cümle bir ayet değil mi? Peki diyor ki, bakın, bu indirilen ayettir. Ve ma mena'ana en nursile bil ayet. Seni ayetlerle göndermemizi engelleyen şu. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'ı ayetlerle göndermemiş Cenab-ı Hak değil mi? Yani mucizelerle göndermemiş. İlla en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin yalanlamış olmalarından başkası değil. Bak, bir örnek veriyor. Ve ateyna semuden naka, Semud kavmine o dişi deveyi örnek verdik. Başka ayette de Allahü Teala o deve, o şehrin suyun, bir gün deve içiyor, bir gün bütün halk içiyor. Böyle bir deve olur mu? Bu tamamen şeyin, Nebiliğinin şeyidir, delilidir. Her gün görüyorlar bunu. Bütün halk görüyor. O zaman bu kişi Allah'ın nebisidir. Fadalemu biha, o deveye karşı, dişi deveye karşı yanlış yaptılar. Kestiler onu. Ve ma nursilu bil ayati illa tahvifa. Biz mucizeleri, yani o ayetleri insanları korkutmak için gönderir. Bak, yaparsanız sizin de başınıza yanlış şeyler gelir. Haberiniz olsun, bu zata inanın diye. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ı mucizelerle Cenab-ı Hak göndermedi. Çünkü o son nebi. Kıyamete kadar şeyin devam etmesi gerekiyor. Mesajının devam etmesi gerekiyor. Allah böyle bir, onun nebiliğinin tek delili Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela bana sorarlar, biz Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu nereden bilelim? Tamam kardeşim, açın burada bu Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerini okuyun. Bunu bir insan yazabilir diyorsanız, tamam, o Allah'ın elçisi değildir. Diyemiyorsanız kesinlikle elçisidir. Buyurun. O kadar, onun mucizesi de bu. Ölene kadar, yani dünya durdukça, dünyanın her tarafında öyle. Yani şimdi siz mesela bir kişiyi Musa Aleyhisselam'a inandırmak için efendim şeyi onun o DNA'yı attığı zaman DNA yılana dönüşüyordu. Elini koluna soktuğu zaman şey yapar dediği zaman sana der ki ha babaannem de çocukluğumda böyle hikayeler anlatırdı masalları ben uyutmak için. Der değil mi? Yani şimdi onu göstererek bugün insanları Musa Aleyhisselam'ın elçini inandırmak mümkün mü? Ama bugün dünyanın neresinde olursa olsun Muhammed Aleyhisselam bunlarla Allah'ın elçisi mi? Bunu bana ispatlayın. Ya benim ispatıma ihtiyacı varsa Allah'ın elçisi olamaz ki. Benim elçim olursa ben ispatlarım. Ama Allah'ın elçisi ise Allah'a ait olan bir şeydir. Açın. Ben bu kitabı getirdim diyor elçilik. Açın okuyun. Hadi küçücük bir suresi gibi yazın bakalım. O kadar.
Hocam bu söylediğiniz şey bugün o kadar yaygınlaştı ki. Yani hiç ummadığımız insanlar bile bunu söyleyebiliyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilir bir kişi olması ve ondan bize de güvenilir insanların bunu hiç eksiksiz ulaştırmış olmalarıdır diyorlar. Yani iş buraya kadar geldi maalesef.
Ya Allah rızası için ya bir düşünün yani biraz akıllı olun. Yani şimdi bir de çocuklara deist diyorlar tekrar evet, şey yapalım. Evet. Yahu kardeşim Allah aşkına ya. Bu ne ya? Ben hiç tanımadığım, görmediğim, duyduğum bir insan işte güvenilirmiş. Ya ne, nice insanları uçurup kaçırıyorlar hikayelerde, masallarda. Ya bir kişinin güvenilir olması, onun Allah'ın elçisi olmasının delili olur mu? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok güvendiği, çok beğendiği insanların münafık olduğunu Allah Münafıkun suresinde anlatmıyor mu ki sen buradaki bir insana ya işte şu güvenilir böyledir böyle diyerek onun Allah'ın elçisi olduğunu anlatasın. Ya bana kaldıysa bu olmaz kardeşim. Açarsın verirsin Allah buyur. Size birkaç kere anlatmıştım ama vaktimiz var. Tekrar anlatayım. Şimdi Kazakistan'da bir delikanlı dedi ki ben nereden bileyim Muhammed Allah'ın elçisi diyorsunuz. Tamam kardeşim dedim. Onun elçilik belgesi var dedim sana göstereyim. Yok ya öyle şey mi olur? Tabii var dedim. Verdim ona Kur'an-ı Kerim'i. Hadi en baştaki sureyi bir oku bakayım dedim. Fatiha'yı okudu. Böyle şaşırdı kaldı. Yarım saate mealini okudu. Bir okuyor. Oo, ben daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. Oo, bu ne biçim bir şey falan. Dedim bak bunu eğer bir insan yazar diyorsan inanma dedim. Sonra işte bir odaya çıktık. Geldi odaya. O kitabı alabilir miyim? Aşağıda vermedim Kur'an mealini. İstedi verdim. Dedi ben böyle bir kitap görmedim şimdiye kadar. Bir de Amerika'da çok önemli bir üniversitede öğretim üyesi olan Sankti galiba adı bir hanım. Doktora yapmak için gelmişti 80'li yıllar. Yani bunu tabii unutuyorum geçmiş yılı. Şimdi dedim ki bu geldi bu kadın. Allahü Teala bana soracak buraya kadar geldi niye benim kitabımı bunu anlatmadın diye. Şimdi getirdim buna bir tane İngilizce Kur'an-ı Kerim önüne koydum. Dedim ki ya ben dedim İngilizcem çok zayıf. Bir tane de o zaman şey var. Teypler var. Yanına da teyp koydum. Sen şurayı bir oku da ben teybi alayım senin sesini. Biraz İngilizcemi geliştireyim dedim. Ondan sonra o anladı tabii meseleyi. Bir Fatiha'ya bir girdi. O böyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin oraya kadar çocukluğumda babaannem beni kiliseye götürürdü. Papaz da aynı şeyi söylerdi. Çok ilginç. Bak tasdik görüyor musun? Evet. Tasdik olayı. Sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'e geldi. Yalnız sana kulluk eder, yardım yalnız senden ister. Aa bu ne biçim bir şey dedi. Hiç duymamıştım. Aa şimdi onlara İsa'dan yardım iste, kiliseden yardım iste, papadan iste. Gidiyorsun yok efendim günahımı affet şu bu falan. Orada çok uzun bir süre kaldı. Sonra okudu. Epeyce bir zaman geçti. Sonra da bayağı ilgilenmeye başladı. Ben şimdi profesörlüğe müracaat ettiğimde hani yabancı yayın var mı bizim dedim bir bakayım hele. Bir de baktım Amerika'da benimle ilgili o kadar çok şey yayınlamış ki o kadın. Onu verdim şeylere. Şimdi bizim ispatımıza bu ihtiyaç olur mu? Ya Allah'ın şeyiyse, elçisiyse Cenab-ı Hak onun belgelerini onunla beraber işte onun belgesi Kur'an-ı Kerim. Gelelim surenin en başına. İsra şeydir. Herkes ittifak eder. Yani Miraç mucizedir. Evet. Ya ne mucizesi? Kime göstermiş Resulullah? İşte Musa Aleyhisselam Firavun'a göstermiş, etrafına göstermiş. Salih Aleyhisselam bulunduğu toplamış. Resulullah kime? Gerçi şey ayı yararlar bir şeyler ederler de o da yok. O
mucize olmasını da şeyle alakalandırıyorlar işte Kudüs'e gitti ondan sonra ertesi gün sordular işte şurada ne var şu sokağın başında ne var burada onları
ha bir de Kudüs'ün olmayan binasının pencerelerini saydırırlar biliyorsunuz. Hala yok o bina. O
mucizeyle öyle bir irtibat kurarlar rivayetler üzerinden.
Yani. Evet. Ama Allah ne diyor burada? Subhanellezi esra. Bak surenin kendisi yani. İsra suresinin başı. Subhanellezi esra bi abdihi leylen. Kulunu bir gecede minel mescidil haram, mescidi haramdan ilel mescidil aksa, el mescidil aksaya götüren Allah noksanlıklardan uzaktır. Niye götürmüş? Ellezi barekne havlehu çevresini bereketli kıldığımız diyor. Niye götürmüş Allah? لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Muhammed'e ayetlerimizden gösterelim. Bak ayet, bak, her şey Allah'ın ayetidir. Hepimiz Allah'ın ayetiyiz. Demek ki orada Muhammed Aleyhisselam'a çok önemli şeyler göstermiş. Gökler Allah'ın ayeti, yerler Allah'ın ayeti. Ama neyi gördüğünü bazı hadislerden öğreniyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de neyi gördüğünü burada açıkça söylemiyor ama Necim suresinde Allah diyor ki az önce Necim suresinin bir kısmını okumuştuk. O şimdi okuyacağım kısmı bırakmıştık, okumamıştık. Belki bazılarınızın kafasına takılabilir. Hani neydi Kur'an-ı Kerim'deki usul neydi? Siz hep sürekli kök programlarda anlatıyorsunuz.
Evet, herhangi bir ayetle konuya başlayıp o ayetle ilişkili yani o ayetin benzer olanları, müteşabihleriyle konuyu anlamak. Yani o konudaki anlam kümesini oluşturarak konuyu anlamak.
Şimdi bak burada burada dedi ki ona ayetlerimizden gösterelim diye. Bir yerde Allah kısa özlü anlatır. Öbür tarafta onunla ilgili bir açıklama yapar. Evet. Burada diyor ki Necim suresinin ki Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi ve lekad ra'ahu nezleten uhra. Muhammed Cebrail'i kendi yapısıyla bir başka kere daha görmüştü. Ne zaman? İnde Sidretül Münteha'nın yanında. O konulara giremeyiz vakit çünkü bitti. İndeha Cennetül Me'va, o Sidretül Münteha'nın yanında Cennetül Me'va vardır. Yani kalınacak cennet vardır. İz yakşa sidrete ma yakşa, o gün sidreyi kapatan kapatmıştı. Ma zâgal basaru ve ma tağa, göz bir tarafa kaymamış ve bakmaması gerekenine de bakmamıştır. Yani orası öyle istediği gibi hareket edeceği bir yer değildir. Çok özel bir yerdir. Ondan sonra orada لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى Rabbin en büyük ayetlerinden gördü orada. Bak ayetlerden gösterelim diye gördü. O gördü, biz değil. O zaman insanlar için mucize olur mu? Mümkün değil yani. Tamam, peki teşekkür ederiz ama Kur'ansız Müslümanlıktan lütfen vazgeçelim. Herkes kendini dindar sayar. Önemli olan Allah'ın dindar saymasıdır. Bu din keyfimize göre hareket edeceğimiz şey değildir. Belli bir makamı mevkiyi elde edebilirsiniz. O kadar çok makam mevki elde edip de kendilerini şey yapanları gördük. Ne oldu? Geçip gittiler. Kimseye kalmaz böyle yerler. Çok dikkatli olmak lazım. Ne pahasına olursa olsun yani Diyanet'e derhal Kur'an'a yönelmeleri davetinde bulunuyorum. Lütfen bu yanlış yoldan dönün. Peki hepinize teşekkür ediyorum.
Altyazı M.K.